Ayrım 5. Çılgın gibi. Suat Derviş. Sayfa 50. Bahçede, koruda ve yalının her bir köşe bucağında gayet serbestçe gezip dolaşan Celil'e, hiç şüphesiz ki kendisinin de farkına varmadığı bir kontrol altında bulunuyordu. Bu nezaret onun yalı içindeki bu masumane gezintilerine, bu başıboş dolaşmalarına mani olacak kadar sert değildi. O nezareti ancak bahçıvanın kızıyla konuşup oynamak istediği yahut da bahçedeki kuyuya ve rıhtımın ucundaki denize yaklaşmaya teşebbüs ettiği sırada nazikler kalfanın gölgesi ve kendi küçük ellerini tutan damarlı ve buruşuk eli şeklinde hissediyordu. Bu el elini kavrayınca Celil'e yapılmaması matlup olan, istenen bir şeyi yapmış olduğunu anlardı. Ona itiraz etmeyi öğretmemişlerdi. Bunun için ihtiyar elin kendisine doğru uzandığını görünce, o el daha kendi elini ona doğru uzatır hiç ses çıkarmadan elin kendisini sevk etmek istediği tarafa doğru yürürdü. Tehlikeli ve memnu, yasak, mıntıkadan uzaklaşınca ihtiyar el onun küçük parmaklarım bırakır ve Celil'e kendisini yine büyük bir hürriyet içinde serazat, özgür hissederdi. Bu hürriyet karşı sahile ve koya hüzünlü ve sakin akşamların loşluğu doluncaya kadar devam ederdi. Ortalık kararmaya başlayınca nazik terin eli birdenbire başucunda peyda olur, onun elini kavrardı. Sonra mermer ve geniş bir musluk başında uzun uzun yıkanır, silinirdi. Elbiseleri, saçları düzeltilir ve büyük annesinin odasına girerlerdi. Onlar odanın kapısından içeri girdikleri zaman büyük annesini renk renk çiçek işlenmiş mor seccadesinin başında bulurlardı. Bursa ipeğinden başörtüsü omuzlarını örten ihtiyar kadının vücudu seccade üzerinde iner kalkar, doğrulur ve nihayet yerde oturmuş bir vaziyette kalır, boynu sağa sola bükülürdü. Güzelliğinden ve gençliğinden hiçbir şey kaybetmemiş, uzun ve ince parmaklı ellerinin avuçlarını göğe doğru açardı. Celil'e sessiz adımlarla köşedeki mindere kadar süzülür, onun bir tarafında oturur, uzun senelerin ve çeşitli hanımların bir türlü bükemediği bu mezun, biçimli vücudu karşısında seyre dalardı. Celil'e her şeyi severdi. Kalbi her şeyi tatlılıkla karşılardı. Gördüğü, temas ettiği her şey onun içine sakin bir zevk ve güzel bir seher gibi dolardı. Odanın gitgide gölgelenen köşelerine, büyük annesinin seccadesi üzerine eğilen başına, seccadenin renk renk çiçeklerine bakarak ruhuna bir huzur ve saadet yayılırdı. Namaz bittikten sonra sanki kapıda gözetliyormuş gibi hemen Nurser Kalfa içeri girerdi. Yüksek konsolun üzerinde beyaz abajurlu, uzun ayaklı iki yeşil petrol lambasını yakardı. Akşam yemeklerini yazları büyük yemek odasında, kışın bir tepsi içinde büyük annesinin odasında yerlerdi. Sofrada pek az konuşurlardı. O yalnız büyük annesinin sorduğu suallere cevap vermeye mezun, izinli, yetkili olduğunu, kendisinin hiçbir sual sormaya mezun olmadığını bilirdi. Bunu kendisine nazikler kalfa sıkı sıkı tembih ederdi. Düşüncelerini ve intibalarını anlatmamayı ve kendi kendine kati gelerek yaşamayı o böyle öğrenmişti. Geceleri büyük annesinin elini öptükten sonra kendi yatak odalarına giderlerdi. Nazikter onu bir iskemleye oturtur, ayaklarını dizlerine alarak patik ve çoraplarını çıkartır, sonra çıplak ayakla yere basmasın diye onu kucağına alır, yatağına taşırdı. Celil'e eğer çıplak ayaklarıyla yatağına doğru koşmak isterse, nazikter kalfa "Aman böcekler ısırır!" diyerek onu korkuturdu. Ve sonra nazikter kalfa onu yatağında bırakır, gece dolabının üstünde bir kandil yakar ve lambasını söndürür, odadan çıkardı. Yatağında yalnız kaldığı dakikada Celil'e kalbinde derin bir hasret acısının uyandığını duyardı. Leylak kokusu, yumuşak bir elin ipek ve dantellerin hasreti. Küçük dudağı hafif hafif kıpırdar, alçak bir sesle "Anne!" diye seslenirdi. Sonra kandilin ışığıyla canlanmış binbir gölgeye işittirmekten utanır gibi sesini daha kısar, "Annemi isterim!" diye ilave ederdi. Bazen sadece gözleri sıcak yaşlarla dolar, bazen de yüksek sesle hışkırırdı. Ve yine o saatlerde kocaman bıyıklı, geniş omuzlu, sıhhatli ve heybetli görünüşüyle bir erkek hayali hatırasında canlanırdı. Onu yerden alıp kaldıran, havaya atan ve sonra yine kuvvetli elleriyle tutan ve yanaklarını sert bıyıklarıyla acıtarak hoyrat hoyrat öpen adam. Baba, babacığım. Sonra umulmaz bir süratle bu hararet, bu söyleyiş, bu acı ve yalnızlık hissi hemen yokluğa karışırdı. Çabuk, mesut ve rüyasız çocuk uykuları. Sabahleyin artık ne hasret, ne acı, ne yalnızlık hissi vardı. Bu çocuk yüreğinin hiçbir keder ve hiçbir sevincini, dünyayı keşfedişlerinin taze ve kuvvetli intibalarının tek mahrem esrarı yoktu. Celile tek başına büyümüştü. Bir tek duygu ve düşüncesini kimseye söylemeden. Celile babasını bir daha görmemişti. Umumi harp içinde Berlin seferathanesindeki vazifesinde sonuna kadar kalmış olan babası harbin sonunda iddiatçılarla birlikte o kadar lekelenmişti ki memleketine dönmeye cesaret edememişti. Genç karısına gelince kocasıyla hiçbir zaman anlaşamamış olan bu kadın Berlin'de bulunan Türkler içinde büyük bir profesör yanında ihtisas için çalışan genç bir doktorla sevişip kocasını Berlin'de bırakarak İstanbul'a döndüğü zaman Fazıl Bey için bu vaka onun için İstanbul'a bir daha dönmemesini icap ettiren bir ikinci sebep olmuştu. Ve bundan sonra Fazıl Bey İstanbul'daki erkek kardeşine bir vekaletname yollayarak emlakinin hepsini nakde tahvil etmişti. Dönüştürmek. Evvela mütareke sonrasının çılgın Almanya'sında barlarda ve eğlence yerlerinde bu parayı harcamak başlamıştı. Fakat harbi takip eden enflasyon günlerinde bu parayı kolaylıkla tüketememişti. Nihayet Alman markı yükselip Alman şehirlerinde eğlence, diğer Avrupa şehirlerindeki fiyata yükselince Fazıl Bey Alman başşehrini bırakarak Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde ve eğlence merkezlerinde dolaşmaya başlamıştı. Kendi kendini gönüllü olarak attığı bu hayat çok devam etmemişti. Çünkü Fazıl Bey günden güne servetini eritip mahvetmişti. Ve parasının tükenmekte olduğunu görünce birdenbire şansını denemek istemiş Monte Carlo'ya gitmişti. Monte Carlo'da bütün varını kaybettiği bir gecenin sonunda onu otel odasında ölü bulmuşlardı. Bu ölüm haberi uzun seneler Celile'den saklanmıştı. Celile babasının ölümünü mektebi bitirdikten sonra, ölümünün şeklini ise büyük annesini kaybettikten sonra öğrenmişti. Celile'yi mütareke senelerinde tekrardan açılmış olan Dame de Sion Leyli olarak kaydettiren yine Mardisyon Efendi olmuştu. Celile mektebe gidinceye kadar hiçbir çocukla arkadaşlık etmemişti. Büyüklere gelince onlara karşı da daima uzak ve çekingen kalmıştı. Kimseye kalbinin ve başının içinden geçenleri anlatmamış, gündelik hayat içinde lüzumlu olan sözcüklerden fazlasını kimseyle konuşmamıştı. Dış hayattan edindiği intibaları daima kendi içinde saklayarak yaşamıştı. Bütün güzel eşyaları, güzel halıları, renkli çeşme bülbülleri, serv ve saksonya takımları ve Venedik aynalarıyla antika eşyaları birer birer ve sonra da birçoğu bir arada satılarak 36 odası bomboş bırakılmış olan hüzünlü yalıdan içi çocuk dolu bir mektebe gelirken o yalının bütün yalnızlığını kendi içinde beraber getirmişti. Mektep hayatının ilk seneleri onun itiyatlarından alışkanlık hiçbirini bozmamıştı. Sessiz ve arkadaşsız bir çocuktu. Sessiz ve arkadaşsız bir çocuk olarak kalmıştı. Mektebinin en uslu çocuğu Celile'ydi demek mübalağa olmazdı. Her zaman yalnız kalıp derslerine çalışmayı tercih ederdi. Derslerine azami dikkati gösterir, hiç kimseye lüzumsuz bir sual sormazdı. Ve hiçbir zaman hiçbir şeye itiraz etmezdi. Ona en küçük yaştan beri büyüklerin her söylediği sözün doğru olduğu ve kendisinden istenilen her şeyi itirazsız kabul etmesi lazım geldiği öğretilmişti. Dershanede dikkatli, teneffüslerde dalgın, yatakhanede sessiz, yemek salonunda çekingendi. müşterek oyun nedir bilmediği, buna alışmamış olduğu için bundan haz etmez, çocukların oyununa katılmazdı. Teneffüs zamanlarında elleri arkasına kilitlenmiş, geniş adımlarla tahtların arasında dolaşırdı. Mektepte çabucak ona Küçük Filozof ismini takmışlardı. Onu çok düşünen bir çocuk zannederlerdi. Halbuki o hiçbir şeyi düşünmezdi. Memnun veya mahzun olduğu günler belli olmazdı. Onu her zaman dudaklarında terbiyeli bir gülümseyiş ve kısa bir cevapla bulmak kabildi. Celile bütün mektep arkadaşlarından uzak dururdu. Fakat kimse ona ne soğuk bir kız diyemezdi. Çünkü onun bu uzak kalışında diğerleri için hakaret ifade eden bir gurur yoktu. Bu onun yaratılışı ve belki de yaratıldığı ve ilk inkişaf ettiği muhitin tesiriydi. O hiçbir zaman hayatın içine girmemişti. Yıkılan, çürüyen ve mahva mahkum olan bir muhit olan yalıda o körpe varlığı, hayatiyeti gelişen benliğiyle bu yıkılışa ait bir unsur olmaktan çok uzaktı. Mektepte ise yeni yetişen bir muhit ve yeni yetişen bir devrin çocukları arasında o, genzinde hala yıkılan yalının küf kokusunu ve ruhunda o muhitin ölü terbiyesini taşıyan küçük kız, kendinin daima bu muhite ait olmadığını ve yabancı olduğunu hissetmişti. Ve nasıl yeni yetişmeye başlayan çocuk, ölen yalının bir unsuru olmamışsa, ölen yalının çocuğu gelişen mektep muhitinin de bir unsuru olamıyordu. Nasıl yalıda artık içinde hiçbir mahluk yaşamayan ve hiçbir aktüel vaka geçmeyen odaların ve salonların kapısında durup bir müze seyreder gibi onları seyretmişse, şimdi de mektep hayatının bir kenarında duruyor, ona iştirak etmeden oradan geçen hayatı yine aynı seyirci gözleriyle seyrediyordu. Ve yalnız yalıda, yalnız mektepte değil, ne izdivaç hayatında ne de bugüne kadar hayatının her safhasında bu hayata iştirak etmemiş, kenarında durup onu uzaktan temaşa eder gibi kalmıştı. Hiçbir zaman hiçbir muhitle meclis olmamıştı, karışmamak. Celile'nin hayatı daima sakin bir yeknesaklık, monotonluk içinde akıp gidiyor ve ruhu da bu yeknesaklık hayat içinde karışıksız ve fırtınasız inkişaf ediyordu. Zaten o hayatında her şeye bir seyirci gözüyle bakıp onu olduğu gibi kabul etmeye alışmıştı. Ruhunda hiçbir şeye karşı fazla bir alaka duymamıştı. Hiçbir şeye karşı ruhunda bir isyan da hissetmemişti. Hayatı geldiği gibi ve olduğu gibi kabul ediyor, hayır, hayatı kabul dahi etmiyor, seyrediyordu. Hayatın hiçbir şeyine karşı koymayı, kanunlarından hiçbirini reddetmeyi düşünmeden. Celile mektebini bitirip yalıya döndüğü zaman büyük annesi uzun ve meşakkatli hastalığının daha sonlarına yaklaşmamıştı. Celile genç yaşında mektep sırasından kalkıp ağır bir hastanın yatağı başına oturdu ve büyük bir cesaretle hayatta sevdiği, merbut, bağlı olduğu tek insanın yüzünde ıstırabın korkunç maskesini ve ölümün kahir kudretini seyretti. Bu büyük anne ve torun bu ıstırap senelerindeki sanki cesur olmak, tahammül göstermek hususunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Kafkas dağlarının mağrur kızı en ihtiyar ve en ıstıraplı günlerini şahane kaşlarının azametli çizgisini kaybetmeden, şikayet etmeden geçirerek ölümün uzanan kollarına korkusuzca kendini terk etti. Ve bu masal sarayları gibi 40 odası olan yalının vahşi kızı yaşlı ve olgun bir insan feragatiyle kendisini bir hasta yatağına şikayetsiz olarak vakfetmek ve bir hastaya şefkat ve ihtimamın en sıcağını ve en cömertini göstermek kudretini buldu. O büyük annesi 8 gün süren müthiş bir haleti neziyeden can çekişme sonra hayata gözlerini yumduğu gün Celile rahat rahat ağlayabilmek için kendi odasına kapandı. Nazikler kalfa bile onun gözlerinden akan yaşları görmedi. Çünkü Celile'nin sevinç ve kederi sadece kendine ait olan bir şeydi. Bu genç ve taze ruhu bu ölümün ne kadar yıkıp hırpaladığını kimse anlayamamıştı. Kendisine ait her şey mukaddes ve mahremdi. ve bunu bir başkasıyla paylaşmak arzusunu hiçbir zaman gönlünde hissetmedi. Çeşme Ahu hanımefendi öleceği güne kadar ailenin bütün maddi yükünü sırtında taşımıştı. Son nefesine kadar torununa bu yalıda geçen hayatın ve mektep taksitlerinin nasıl temin edildiğini göstermemiş ve anlatmamıştı. Celile, büyük annesinin ölümünden sonra hayatın maddi zorluklarıyla karşı karşıya kalınca bütün tecrübesizlik ve gençliğine rağmen en ufak bir şaşkınlık ve telaş göstermedi ve bu ölümü takip eden hadiselere o sanki orada şahsen kendine taalluk eden, ilgilendiren hiçbir şey yokmuş gibi yine adeta seyirci kaldı. Çeşme Ahu hanımefendi öldüğü zaman ona intikal eden bu yalı emniyet sandığına ipotek edilmişti. Borç zamanında tediye ödemek edilmemiş, faizler ihmal edilmişti. Ve şimdi lazım gelen bu meblağı bularak yalıyı ipotekten çıkarmaya imkan yoktu. Yalı mezata çıktı. Satıldı ve ancak borçları ödedi. Çeşme Ahu hanımefendinin mirasından Celile'ye kalan şey, büyük annesinden tevarüs etmiş olduğu metanetten ve yalının son senelerde işgal etmiş oldukları kısımlarında bulunan kullandıkları eşyalardan ibaretti. Yalının satılışı, Celile'den fazla diğerlerinin keyfini ve rahatını kaçırmıştı. Bakkallık yapmaya başlayan Seyfullah Efendi dükkanın üstündeki 3 odalı evi de satın almıştı. Bu odalardan bir tanesini Nursel Kalfa kiraladı. Eski bir gümrük memuru olan kocasından aldığı maaşla oda kirasını verebilir ve kendisini geçindirirdi. Ayrıca da Seyfullah Efendi'ye bakacak, onun yemeğini hazırlayacak, çamaşırlarına ihtimam edecekti. İhtiyar ahçıbaşı çok bunamıştı ve artık yerinden de müşkilatla kalkıyordu. Kimsesiz olduğu için onu Darül Acize'ye yatırmak meselesi mevzubahis oldu. Fakat sonra Nursel Kalfa bunun ayıp olacağını söyleyerek Seyfullah Efendi'yi kandırdı. 3 odanın bir tanesine de onu yerleştirdi. Nursel Kalfa torunların yanına gitmemek için bu ihtiyar halinde bu iki bekar erkekle meşgul olmak cesaretini kendinde buluyordu. Celile ne olacaktı? O ve Nazikler ne yapacaklardı? Celile hiç telaş göstermiyordu. Telaşlanmak, şaşkınlık gösterebilmek için bir korku ve endişe duymak lazımdı. Celile yeni hayatın karşısında bir vaziyet almak için hiçbir karara varmaya vakit bulamadan amcasıyla karşılaştı. Şimdiye kadar hayatında pek az gördüğü, ancak bayramlarda evlerine uğradığı bu yakın akraba, babasının kardeşi ona, "Celile, yalnız yaşayamazsın, bize geleceksin." deyince, "Ben yalnız değilim amca," dedi. "Dadımla beraberim." Amcası güldü. Onun arkasını okşayarak, "Deli," dedi. "Tabii onu da beraber alacağız." Celile 22 yaşlarında vardı. Fakat küçük bir kız itaatiyle amcasının davetini kabul etti ve Nazikler Kalfa ile beraber amcasının evine yerleştiler. Bu ev kalabalık ve neşeli bir evdi ve eski yalının iki eski sakini bu neşe ve gürültü içinde iki sessiz gölge gibi silik kaldılar. Göze çarpmadılar. Kimseyi rahatsız etmiyorlardı. Konuştukları, gülüştükleri, ayak sesleri, hatta nefesleri bile duyulmuyordu. Kimseyi rahatsız etmeden ve kimse tarafından taciz edilmeden yaşıyorlardı. Celile ile diğer insanlar arasında daima bir mesafe var gibiydi. Hiçbir zaman onlara karışmıyor, fakat hiçbir zaman da onlara karşı gelmiyor, hiçbir hususta onlara engel olmuyordu. Hayatta hiçbir şahsi arzu izhar etmiyordu. Sade izhar edilmiş değil, belki de kendi kendine itiraf edilmiş tek arzusu yoktu. Bunun için hiçbir kimseyi rahatsız etmesine imkan yoktu. Çünkü istek ve hareketleri hiç kimsenin istek ve hareketleriyle çarpışmıyordu. Kimsenin hayatının içine girmiyor, kimsenin hayatını kendi hayatı olarak kabul etmiyor, her muhitte inanılmaz derecede o muhitten dışarı duruyor, hiçbir muhit ve insanla kaynaşmıyordu. Fakat onun bu ayrı kalışı, onun bütün insanlara karşı muhalif bir cephede durmasından ileri geldiği için değildi. O, bütün bu hayattan ayrı bir unsur gibiydi. Ekseriya hayatın kenarında duruyor, içine katılmıyordu. Eğer içine katılacak olsa tıpkı büyük bir deniz içinde ve onun akıntılarına göre akıp giden bir dal parçası gibi oluyordu. Muhalefeti yoktu. Suların akışına tabiydi. Fakat bir umman içinde her zaman bir dal parçası, her zaman kendi kalıyordu. Hiçbir şey onun kendi benliğine nüfuz edemiyordu. Hiçbir şeyle, hiç kimseyle kaynaşmasına imkan ve ihtimal yoktu. Herkes ondan ve o herkesten memnundu. Uysal, terbiyeli ve yabancıydı. Kimseyi aralarında bir ihtilaf mevzuu çıkabilecek derecede samimiyetine almazdı. Celile 25 yaşına kadar işte böyle amcasının, yengesinin ve onların çocuklarının arasında yaşadı. Ve günün birinde amcazadesi Refik'in bir mektep arkadaşı olan Ahmet'le tanıştı ve onunla evlendi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.